şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende Tage.
Нашей стране необходима действенная система оповещения.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali, hafta içi her gün saat 20'de radyonuzda.
Merhaba değerli dinleyiciler, ben Ali Topuz. Bir Dünya Hali programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon dış baskılara rağmen 9 Mayıs'ta Moskova'daki Zafer Günü kutlamalarına katılma kararı aldı. Birleşmiş Milletler'in Suriye'deki rejim ve muhaliflerle ayrı ayrı yürüteceği görüşmeler de İsviçre'nin Cenevre kentinde bugün başlıyor. Görüşmelerin 5-6 hafta sürmesi bekleniyor. Müzakerelere katılacaklar arasında Suriye rejimi, Suriye Muhalif Koalisyonu, sivil toplum temsilcileri, bölgesel ve uluslararası taraflar var. Birleşmiş Milletler müzakerelerin tamamlanmasının ardından Suriyeli tarafların talepleri ve kendi tavsiyelerine ilişkin bir rapor hazırlayacak. Rapor Birleşmiş Milletleri Genel Sekreteri Ban Ki-moon'a sunulacak. Suriye görüşmeleri Cenevre'de başlarken Moskova'da yeniden Suriyeli muhalifleri buluşturmaya hazır olduğunu açıkladı. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Cenevre ofisindeki büyükelçisi Alexey Borodavkin, gerekmesi halinde Suriyeli hükümet ve muhalefet temsilcileri arasında yapılan Moskova görüşmeleri sürecini Birleşmiş Milletler ile paralel sürdürmeye hazırız, iki süreç birbirini tamamlayabilir dedi. Suriyeli taraflar Ocak ve Nisan aylarında iki kez Moskova'da gayri resmi formatta bir araya gelmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de BRICS bünyesinde 100 milyar dolarlık fon oluşturulmasını öngören anlaşmayı onayladı. BRICS fonuna Çin 41 milyar dolar, Rusya, Brezilya ve Hindistan 18 milyar dolar, Güney Afrika Cumhuriyeti ise 5 milyar dolar aktaracak. BRICS Kalkınma Bankası'nın Dünya Bankası'na alternatif olarak görüldüğünü de ekleyelim. 12. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı İstanbul'da başladı. Rusya fuarda 200'den fazla silah ve askeri teçhizat sergileyecek. Ayrıca Rosoboron Export şirketinin baş danışmanı Anatoli Aksenov, Türkiye ile NATO üyesi olmasına rağmen askeri teknik alanda işbirliğine hazır olduklarını da belirtti. Çin ile Rusya'nın Akdeniz'de tatbikat yapmaya hazırlandıklarını, bu tatbikatın hazırlıklarının tamamlandığını ve geri sayımın başladığını da belirtelim. Değerli dinleyiciler, biz programımızın ikinci bölümünde Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu, kısa adıyla USAK'ın Başkan Yardımcısı Selçuk Çolakoğlu ile Rusya ve Çin'in Akdeniz'de yapacağı tatbikatı, Akdeniz'deki ülkelerle Rusya-Çin'in ilişkilerini, Türkiye'nin bu iki ülkeye bakışını ele alacağız. Bu tatbikatın ne anlama geldiğini de konuşacağız. Bültenimize Yemen'le devam ediyoruz. Suudi öncülüğündeki Sünni koalisyon Yemen'e hava saldırılarını sürdürürken kara birliklerini de konuşlandırmaya başladı. Yemenli kaynaklar güneydeki liman kenti Aden'e deniz yoluyla onlarca savaşçı geldiğine tanıklık ediyor. Fransa Körfez ülkelerine uçak sattı. Dolayısıyla da zirvede ağırlandı. İsrail'de siyah Yahudiler isyan ettiler. İsrail yönetimi hata yaptık dedi. Hatasını kabul etti. İşin içinde ırkçılık olduğunu kabul etti. Boko Haram'dan kurtulan 700 kadının 214'ünün hamile olduğu belirtiliyor. İsrail askerleri Gazze'de sivilleri vurma emri aldık açıklamasını da yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Teksas'ta peygamber karikatürleri sergisine saldıran iki kişi polis tarafından öldürüldü. Brezilya'da yoksullukla mücadele ettiği için halkın çok sevdiği eski başkan Lula'ya görevi bıraktıktan sonra bir şirket için yolsuzluk yapmaktan soruşturma açıldı. O da bundan payını almış durumda. ABD başkanlığına bir CEO aday var. ABD'de 2016 başkanlık yarışına katılan son isim Hewlett Packard'ın eski yöneticisi Carly Fiorina oldu. Fransa'da ana akım aşırı sağ parti Ulusal Cephe kurucusu Jean-Marie Le Pen'in üyeliğini askıya aldı. Yani Le Pen kendi kurduğu partiden dışlanıyor. Değerli dinleyiciler, programımızın bu bölümünün sonuna geldik. Programımızın ikinci bölümünde Selçuk Çolakoğlu hocamız ile Akdeniz'deki Rus-Çin tatbikatını, Rusya-Çin ilişkilerini ve ayrıca iki ülkenin Türkiye ile ilişkilerini de elbette konuşacağız. Değerli dinleyiciler, programımızın ikinci bölümüne geldik. Bu bölümde ilk bölümde de belirttiğimiz gibi Akdeniz'i konuşacağız ama Akdeniz'de kalmayacağız. Rusya ve Çin Akdeniz'de bir askeri tatbikat yapacaklar. 9 geminin katılacağı. Yine Rusya'nın yakından ilgili olduğu Suriye'de rejim ve muhaliflerle Birleşmiş Milletler ayrı ayrı görüşmeler İsviçre'nin Cenevre kentinde başlattı. Yine Rusya, Suriyeli tarafları Moskova'da yeniden buluşturmaya hazır olduğunu da belirtti. Ayrıca Putin, BRICS bünyesinde 100 milyar dolarlık fon oluşturmayı öngören anlaşmayı da imzaladı. Yani Suriye'de fiilen var olan bir güç olarak Rusya bir yandan Çin ile bir güç gösterisi yaparken öte yandan da yoğun bir diplomatik ilişki devam ediyor. Bu iki ülkenin Asya Pasifik'teki ilişkileri, Orta Asya'daki ilişkileri hayli yakından medya tarafından da izlenir, karşılıklı konumları değerlendirilir. Akdeniz'de Suriye'de işbirliği yaptığını biliyor idik fakat bu kadar kuvvetli bir gövde gösterisine işin dönüşeceğini pek fazla aklımıza gelmezdi biz medyacıların ama uzmanlar bu konuda ne diyor bu konuyu konuşacağız. Konuğumuz Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kararlar Kurumu uzmanlarından başkan yardımcılığı da yapan Selçuk Çolakoğlu hocamız. Hoş geldiniz Selçuk hocam.
Hoş bulduk, iyi günler.
Teşekkür ediyorum hocam. Evet, Rusya bir yandan Suriye'de, bir yandan Ukrayna'da Batı'yla geniş bir mücadele alanı içinde. Şimdi Doğu Akdeniz'de bir askeri güç gösterisiyle ortaya çıkacak. Biz bu güç gösterisinden ne anlamalıyız? Normal, sıradan dış politikadan anlamayan insanlar olarak iki ülke tatbikat yapıyorsa bambaşka bir alanda, çok uzak bir alanda, biz bundan öncelikle ne almalıyız? Buradan başlayalım, sonra bölgenin diğer sorunlarıyla ilişkisini ve gidişatını size soracağız. Buyurun hocam.
Tabii öncelikle Rusya ve Çin'in Doğu Akdeniz'de yapacakları bu ortak tatbikat, Çin ve Rusya arasında son zamanlarda geliştirilen stratejik ortaklığın da daha bir başka boyuta yansıması. 90'lı yıllardan itibaren Çin ve Rusya yoğun bir işbirliğine girmişlerdi. Ortak tatbikatlar yapmışlar değişik yerde. Hem kara tatbikatı hem de deniz tatbikatı yapmışlardı ama ilk defa Akdeniz'de böyle bir tatbikat yapacaklar. Rusya öteden beri Akdeniz'de zaten aktif donanmasıyla ama Çin ilk defa böyle bir tatbikat yapacak ve bu tatbikatı Rusya ile yapacak. Dolayısıyla bu, yani genel olarak bakıldığında Rusya ve Çin'in özellikle Batı bloğuna karşı verdiği bir mesaj olarak yorumlanabilir. Çünkü geçtiğimiz hafta Japonya Başbakanı Abe ABD ziyareti gerçekleştirmiş ve burada ABD ile Japonya arasında özellikle Asya Pasifik bölgesinde bir askeri işbirliğinin ve donanma işbirliğinin artırılması yönünde karar alınmıştı. Yine diğer taraftan özellikle Rusya'nın Ukrayna krizi sonrasında NATO ülkeleriyle, yani genel olarak NATO ile yaşadığı sorunlar bilmiyorum. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında Rusya ve Çin kendi geleneksel alanları dışında da, yani Akdeniz bunlardan birisi, beraber tatbikat yaparak, yani bu bölgelerde de Rusya ve Çin'in varlığının devam ettiğini ve burada da askeri işbirliğine dahil işbirliğinin süreceğinin açık bir mesajı olarak değerlendirilebilir.
Evet, tabii Akdeniz deyince bizim öncelikle aklımıza özellikle Doğu Akdeniz geliyor. Daha çok 4 yıldır süren Suriye krizinden ötürü. Bu krizde Rusya'yı ve Batı blokunun ilişkilerini biz incelemeye devam ederken ve Çin burada Rusya'nın yanında yer aldı genellikle, bir Ukrayna krizi de peşinden çıktı. Şimdi bu ikisi birbiriyle yarışır gibi gündem maddesi olarak şu anda ikisinde de diplomatik hamleler var. Bir barış amaçlı olduğu belirtilen. Siz Ukrayna krizinin özellikle Rusya'yı daha katı, daha rigid davranmaya ittiğini mi düşünüyorsunuz? Çin'le ilgili ilişkileri sıkılaştırma çabası bundan mı acaba?
Son dönemde geliştirilen, özellikle 90'lı yıllar sonrasında adım adım geliştirilen Rusya-Batı diyaloğunu olumsuz bir şekilde etkiledi. Yine NATO ile Rusya arasında NATO-Rusya konseyi vardı. Bunun toplantıları askıya alındı. Yine aynı şekilde hem Avrupa Birliği ile hem de NATO ülkeleriyle Rusya'nın bir takım zıtlaşmaları ve karşılıklı bir şekilde resleşmelere sahne oluyor. Özellikle AB, Avrupa Birliği ülkeleri Rusya'ya ekonomik yaptırımlar uyguluyorlar ve aynı zamanda son aylarda özellikle Karadeniz bölgesinde de bir askeri hareketlenme de söz konusu. Dolayısıyla bu açıdan Rusya'nın Batı'yla geliştirdiği şimdiye kadar olumlu diyaloglarda bir gerileme var, bir olumsuza doğru gidiş var. Ama bunun yanında özellikle Ukrayna krizinden sonra Çin'le olan ilişkilerinde daha da bir canlanma var. Zaten Çin'le bir stratejik ortaklığı vardı. Bunun altını daha fazla çizilmesi söz konusu. Hem enerji işbirliği alanında hem de askeri işbirliği alanında Rusya ve Çin arasında daha derinleşen bir ortaklık söz konusu. Dolayısıyla bu ortak tatbikat Karadeniz bölgesinde ve işte Baltık Denizi'nde Rusya'nın NATO tarafından sıkıştırılmasına, yine Asya Pasifik'te ve Çin'in komşu olduğu denizlerde ABD ve Japonya tarafından Çin'in sıkıştırılmasına Rusya ve Çin'in verdiği ortak tepki olarak değerlendirebiliriz. Dolayısıyla bu anlamda Ukrayna krizi bu açıdan Rusya-Çin işbirliğinin derinleşmesi noktasında daha olumlu ve itici bir katkı sağlamıştır. Ama diğer taraftan tabii Rusya'nın özellikle Batı ile ve NATO ile diyaloğunda da ciddi bir gevşeme ve gerileme yaşanmıştır. Dolayısıyla bu son tatbikatta bunun bir örneği. Tabii bunun bölgesel dengeler etkisi de muhakkak olacaktır.
Evet, İstanbul'da bir savunma sanayi fuarı var. Rusya'da fuardan 200'den fazla silah ve askeri teçhizat sergiliyor. Rosoboron Export şirketinin baş danışmanı Anatoli Aksenov Türkiye ile NATO üyesi olmasına rağmen askeri teknik alanda işbirliğine hazır olduklarını söyledi. Aksenov, Türk Aselsan ve Roketsan şirketleriyle üçüncü ülkelerde ortak projeler geliştirebileceklerini de belirtti. Ben bu vesileyle size, hani Çin'le bir arayışı varken Türkiye ile de, Ukrayna meselesinden ötürü Türkiye Batı ile tam ortak hareket etmediği için çeşitli arayışları var. Türkiye'nin de benzer arayışları var. BRICS'teki gelişmeleri de aktarmıştık. Siz Türkiye ile Rusya arasında Çin'e benzeyen bir güçlü ilişki mümkün olabileceğini düşünüyor musunuz? Bu askeri teknik ilişkilerin boyutu nereye kadar gelişebilir?
Tabii Çin, Türkiye-Rusya ilişkilerine baktığımızda son 20-25 yıllık dönemde ama özellikle 2000'li yıllarda Putin döneminde ciddi bir ilerleme ve derinleşme olduğunu görüyoruz. Bu pek çok boyutu da kapsıyor. Askeri işbirliği de bunun bir boyutu. Dolayısıyla burada yani Türkiye-Rusya ilişkilerinin önümüzdeki dönemde de arkada gelişmesi bekleniyor. Fakat tabii buradaki temel sıkıntı şu, Türkiye bir NATO üyesi ve Rusya'da şu an özellikle Ukrayna krizinden dolayı hem Avrupa Birliği'yle hem de NATO ile bir takım sorunlar yaşıyor. Dolayısıyla buradaki askeri işbirliğinin Batı bloğunda olumlu karşılanabilmesi için özellikle Ukrayna krizinin bir şekilde taraflarca aşılması ve Rusya NATO-Rusya Konseyi başta olmak üzere Rusya ile Batı arasında geliştirilen güvenlik işbirliğinde devam ettirilmesi gerekiyor. Yoksa bu tür işbirlikleri çok sürdürülebilir olmuyor. Çünkü Türkiye de NATO üyesi olduğu için bu sefer NATO'nun müttefikleri tarafından bunun tepki çekmesi söz konusu. En son Çin şirketine verilen hava füze savunma ihalesinde de benzer bir sıkıntı yaşandı. NATO üyeleri ve ABD başta olmak üzere Türkiye'nin Çin'den füze almasına açıkça tepkiyi ortaya koydular.
Bu anlaşma da hala yapılamadı değil mi? Bu tepki yüzünden büyük ihtimalle.
Evet, yapılamadı. Dolayısıyla bir sürüncemede kaldı. Evet, Çin teklifi daha olumlu olmasına rağmen özellikle NATO'dan gelen tepkiler doğrultusunda Türkiye bu işi biraz daha uzatmayı tercih etti. Dolayısıyla böyle bir risk var ya, Türkiye ile Rusya arasında askeri işbirliğinin geliştirilmesinin. Ama diğer taraftan çok stratejik olmayan savunma sanayinde de işbirliği Türkiye ile Rusya arasında muhakkak ki geliştirilebilir. Tabii aynı zamanda Türkiye ile Rusya arasındaki ve Çin arasındaki diyalog özellikle Doğu Akdeniz'de bu son tatbikat da bunun bir göstergesi olacak. Tırmanan gerilimi azaltmak açısından ve yetiştirmek açısından önemli. Dolayısıyla Türkiye burada hem NATO ülkesi olarak hem de Rusya ve Çin'le çok iyi ilişkilere sahip olan bir ülke olarak burada Doğu Akdeniz'de artan gerilim yetiştirme de önemli bir rol de oynayabilir.
Evet. Değerli dinleyiciler, konuğumuz Uluslararası Stratejik Araştırma Kurumu uzmanlarından, kurumun başkan yardımcılığını da yürüten Selçuk Çolakoğlu hocamız idi. Rusya ve Çin'in Akdeniz'deki askeri tatbikatından yola çıkarak iki ülkenin batıyla ilişkilerini, NATO ile Avrupa Birliği ile ilişkilerini, Ukrayna ve Suriye meselesinin son halini ve Türkiye'nin bu ülkelerle ilişkilerini süremiz el verdiğince konuşmaya çalıştık. Çok teşekkür ediyorum Selçuk hocam katılımınız için.
Rica ederim. Size de iyi günler. Kolay gelsin.
Değerli dinleyiciler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende
Tage. Нашей стране необходима действенная система оповещения.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali hafta içi her gün saat 20'de radyonuzda.